Ayrım 14, sayfa 69. Emeğin ürünü bir nesnede somutlaşmış ve fiziksel bir şeye dönüşmüş olan emektir. Bu ürün emeğin nesneleştirilmiş halidir. Marx, Hegel'e karşı onun felsefesinin nesneleştirme ve yabancılaşmayı eş anlamlı terimler saydığını ileri sürerek bu iki terimi birbirinden ayırmaktadır. Çünkü nesneleştirme, insanlığın örneğin aletler üreterek, dolayısıyla ister istemez toplumsal ilişkilere girerek doğada ve toplumda kendisini dışsallaştırmasına yol açan bir süreci yansıtırken, yabancılaşma ancak insanlık kendisini dışsallaştırdıktan sonra kendi faaliyetleri kendi özüyle karşı karşıya geldiği zaman dışsal, yabancı ve baskıcı bir güç olarak hareket ederken gerçekleşmektedir. Marx'a göre nesneleştirmeden kaçınılamazdı ve nesneleştirme bu haliyle yabancılaşmayla aynı şey değildi. Hegel nesneleştirmeyi yabancılaşmayla birbiri içinde eriterek insanlığın (parantez) mutlaktin kendisinin özsel ve trajik durumunu yansıtarak sonsuza kadar yabancılaşma tuzağına yakalanmış olması gerektiği sonucuna varmıştı. Oysa Marx, yabancılaşmayı ekonomik ve maddi öğelere bağladığından bunu evrensel değil, tarihsel bir durum olarak açıklıyordu. Marx, yabancılaşmanın dört ana özelliğini şöyle saptamıştı. İnsanın doğadan, kendisinden, türsel varlığından, (parantez) Feuerbach'tan alınmış bir terim ve başkalarından yabancılaşması. Kapitalizm, insanlığı kendi faaliyetlerinden, emeğin ürününü yabancı bir nesneye çevirerek kendi emeğinin ürününden yabancılaştırıyordu. (Parantez) Şeylerin yabancılaşması. Birey ne kadar çalışırsa, emeğin yarattığı nesneler dünyasının egemenliğine o kadar giriyordu. İşçi, yaşamını nesne haline getirir ve yaşamı artık kendisine değil, nesneye ait olur. Faaliyetleri çoğaldıkça, sahip olduğu şeyler azalır. Kendi emeğinin ürününde somutlaşmış olan şey artık kendisi değildir. Bu ürün ne kadar büyürse kendisi o ölçüde küçülür. İnsanın kendi kendini gerçekleştiren özü, kendi emeği, kapitalist sanayide giderek ona karşı bir hal almakta, kendi yeteneklerini güdükleştirmeye, sefaleti, tükenişi ve zihinsel umutsuzluğu pekiştirerek mecburi bir faaliyete, kendi varlığının reddine dönüştürmektedir. Çalışma tamamen bir araç niteliğindedir. İnsana özgü bir faaliyet biçimi olan çalışma, baskıcı bir zorunluluğa, bireyin kendisini ancak çalışma dışındaki boş zamanlarında ya da ailesiyle beraberken özgür hissettiği, yabancı, dışsal bir faaliyete dönüşmüştür. İnsan bir birey olarak kendisini özgür hisseder ve böylece türsel varlığına yabancılaşır. Çünkü insan, hayvandan farklı biçimde kendi faaliyetleriyle yalnızca kendisi için değil, aynı zamanda bütün doğa içinde ayrıca bu faaliyetinin farkındadır ve kendisini gerek bilinçte gerekse gerçek yaşamda sürekli yeniden üretir. Ne var ki yabancılaşmış emek, emeğin ürününü türün bir faaliyeti olmaktan çıkarıp salt biyolojik ihtiyaçlarının egemenliğinde olan bireyin bir faaliyetine dönüştürür. Kapitalizm fiilen işçiyi satılabilir bir nesneye, emek, sahip durumunda görmektedir. Bu nesne bir başkası tarafından satın alınır ve işçinin faaliyeti artık kendisinin olmaktan çıkar. Anlaşılacağı üzere Marx'ın erken dönem yazıları iki temel temayı işlemektedir. Birincisi, insanlık kendi faaliyetiyle toplumsal dünyayı yaratırken, dünya yabancı ve düşman olarak deneyimlenir. İkincisi, gerek idealist felsefe, gerekse klasik siyasal iktisat, parantez, bunlar yabancılaşma yönündeki bu eğilimi ilk kez açığa vurmuş teorilerdir. İnsan ilişkilerini kişiler arasındaki değil, tam tersine şeyler arasındaki ilişkiler olarak tarif ederler. Bu şeyleşme süreci özellikle siyasal iktisatta belirgin durumdadır. Siyasal iktisadın proletaryaya bir işçi olarak yaklaştığı açıkça ortadadır. Dolayısıyla onun bir at gibi ancak taşıyabileceği kadar yükü yüklenmesi gerektiği tezi ileri sürülebilir. Siyasal iktisat onu boş zamanında bile bir insan olarak ele almaz. Siyasal iktisat işçiyi yalnızca bir yük hayvanı olarak, ihtiyaçları bedensel ihtiyaçlarıyla sınırlanmış bir hayvan olarak kavrar. Parantez Marx 1963 sayfa 132. Proletarya, kapitalist toplumdaki en yabancılaşmış toplumsal sınıf olarak, yabancılaşmış emeğin kaynağı olan özel mülkiyet temelinde var olur. Bu nedenledir ki Marx, işçi sınıfının evrensel bir sınıf olduğunu saptamıştır. İnsanın bütün köleliği, işçinin üretimle ilişkisinin içinde yer alır ve her türlü kölelik yalnızca bu ilişkinin değişik biçimlerini ya da sonuçlarını yansıtır. Dolayısıyla yaşamları dışsal olarak kâr elde etmenin gerekliliklerinin egemenliğinde olan kapitalistlerden, yaratıcı yeteneklerini en yüksek teklif verene satan yazarlara ve sanatçılara kadar bütün toplum yabancılaşmış durumdadır. Tam da bunun için bütünsel bir devrim çağrısı yapılır ve bunun öncü gücü kapitalizmin fiili dağılışını temsil eden sınıf olan modern sanayi proletaryası olacaktır. Çünkü proletaryanın özel mülkiyetin kaldırılması talebi proletarya için zaten ilke durumuna gelmiş olan bir şeyin toplum içinde kaçınılmaz hale gelmesinden başka bir şey değildir ve proletarya zaten ister istemez toplumun olumsuz sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Sermayenin emekli olan insani olmayan bir temelde kurulmuş ilişkisi bütün toplumsal yapıyı kaplamaktadır. Her şeye insani olmayan bir güç egemendir artık. Siyasal iktisat yabancılaşmış emeğin yapısını daha derin biçimde irdeleyemez ve yabancılaşmış bir toplumsal dünya ile giderek artan maddi zenginliğin yol açtığı çelişkiyi açıklayamazdı. Siyasal iktisat sonunda burjuva toplumunu ve burjuva düşüncesini tarihin sonu ve evrensel faaliyet olarak yüceltme noktasına gelmişti. Bu sürecin yarattığı çelişkilerle olumsuz unsurlar basitçe yok edilmiş oluyordu. Siyasal iktisat, işçi, parantez, çalışma ile üretim arasındaki doğrudan ilişkiyi irdelemediği sürece emeğin doğasındaki yabancılaşmayı gizler. Demek ki yabancılaşma, insanın yaratıcı potansiyel gücünün bir reddi, öznenin, insani özünün boşaltılması ve gerçekte insani bir topluluğun kurulmasının önünde engeldir. Yabancılaşma, Marx'ın erken dönem yazılarında hem toplumsal tarihsel hem de felsefi açıdan soyut bir temelde söz gelimi emeğin parçalanması ve insan özünün parçalanması olarak kavranmaktadır. Marx'ın insanın sermayenin dışsal gücüne bağlı olarak küçültüldüğü bir bütünsel insan anlayışı geliştirdiğine dikkat çekmek önemlidir. Bunun için insan yabancılaşmamış bir duruma geri dönmeye, doğayla, başka insanlarla ve toplumla yeniden birleşmeye ihtiyaç duyar. Marx daha sonra 1846'da çıkan Alman ideolojisinde iş bölümünün yalnızca bireyleri belirli mesleki rollere dağıtma işlevi göremeyebileceğini, aynı zamanda onların hiçbir zaman tam bir avcı, balıkçı, çoban ya da eleştirmen olmadan sabah avlanıp öğlen balık tutmalarına, akşama doğru sığır güdüp akşam yemeğinden sonra eleştiri yapmalarına (parantez Marx ve Engels 1964 kısım 1) olanak tanıyacağını ileri sürerek komünizmi bu ütopyacı öğeler temelinde açıklayabiliyordu. Bununla beraber bu özgül metinde ve onu izleyen metinlerde belirli bir vurgu kayması olduğu halde şöyle bir argüman da görülmektedir. Grundrisse ile Kapital'deki yabancılaşma kavramının ekonomik ve felsefi el yazmalarındaki yabancılaşma kavramıyla aynı olması, Marx'ın toplum teorisi ile toplumsal değişim görüşünü 1845'ten sonraki yapıtlarında kapsamlı bir revizyondan geçirip geliştirirken, yabancılaşma teorisinin daha önceki metinlerin kavramsal ve ampirik düzeyinde kaldığı doğrultusundaki savunulamaz görüşü akla getirmektedir. 1850'li yıllarda Marx'ın ekonomik teorisi yine politik bakışıyla birlikte büyük ölçüde değişmiş durumdaydı. Salt mantıksal bir açıdan bakıldığında daha sonraki yazılarında korunan bu kavramlar daha önceki kullanımlarından belli ki köklü biçimde farklı anlamları içermektedir. Ekonomik ve felsefi el yazmalarının bugünkü ilginçliği kuşkusuz onun insanlığın toplumsal dünyanın nihai hakemi, insanın da eylemleriyle kendisini ve yetilerini kopyalayan aktif bir özne olduğu açıklamasında yatmaktadır. Yine de bu yazılardan ortaya çıkan tablo, genellikle iddia edildiği gibi iradeci teoriyi göstermez. Zira yabancılaşma, insanlığın yaratıcı ve doğal yetilerini bütünüyle güdükleştirme ölçüsünde bireyi aktif bir özne durumundan pasif bir nesne düzeyine indirme ölçüsünde toplumsal dünyaya egemense, o zaman böyle bir değişimin gerçekleşmesi nasıl mümkün olabilir? Praksis nasıl mümkündür? Marx'ın yabancılaşma kavramı, bilinçli biçimde planlanmış bir değişime yol açacak radikal bir insan eyleminin olanaksızlığını düşündürmektedir. Nitekim Marx'ın komünizmin insanlığın uğruna çaba harcaması gerektiği etik bir ideal, proletaryanın da kapitalist yabancılaşmayı yatsıyan evrensel sınıf olduğu önermesine neden olan etken, aktif özne ile total yabancılaşma arasındaki bu çelişkidir. Marx'ın hümanist yabancılaşma anlayışı, klasik siyasal iktisadın apaçık biçimde görülen ampirik yapısına dayanmasına rağmen, son kertede determinist, felsefi ve kurgusal içeriklidir ve daha sonra kaleme aldığı Grundrisse ile Kapital'in sosyolojik ve ekonomik çerçevesinden yoksundur. Marx, ekonomik ve felsefi el yazmaları ile Kapital'i kaleme aldığı dönemler arasında toplum teorisinin çıkış noktası olarak Feuerbach'ın humanist felsefesini görmeyi kesinlikle reddetmişti. Marx'ın asıl eleştirisi Feuerbach'ın özcü insan anlayışı ile ilgiliydi. İnsanlık toplumsal ilişkilerin bütününü oluşturur ve bunun içinde araştırmaların genelde insana değil, toplum halindeki insana ve bir sistem olarak topluma (parantez değişim ve gelişme yasaları etrafında yapılanmış bir sisteme) yönelik olarak yürütülmesi gerekir. Yalnız Marx'ın hümanizmi reddetmediğine de dikkat çekmek gerekir. Kapital'de yabancılaşma kavramı ihtiyatlı biçimde kullanılırken onunla ilintili olan metafetişizmi ve şeyleşme kavramları sık sık tartışılmakta ve Marx'ın kapitalist ekonomik yapıya ilişkin analizinin önemli bir parçasını oluşturmaktadır. Örneğin, Gundrisse'de vurgu üretime doğru kaymıştır. Emek, iş gücü olarak yalnızca kapitalist üretim tarzında rastlanan eşsiz bir meta olarak tanımlanmaktadır. Marx, erken dönem yazılarında emeği genelde soyut emek ve toplumsal emek olarak tanımlarken, Smith ile Ricardo'nun peşinden gitmişti ve bu değerin yaratılması, parantez, örneğin parada ifade edilmiş olarak ile insanın faaliyeti, parantez, emekte ifade edilmiş olarak arasındaki kesin ilişkiyi mistifiye eden bir yaklaşımdı. İş gücü bir meta oluşturur. Oysa genel olarak emek bir meta oluşturmaz. Zenginliğin yaratılması ancak iş gücünün sömürülmesiyle emeğin insani değerlerin bir olumlaması olmaktan çıkıp reddi haline gelmesiyle mümkündür. Böylece Marx, kapitalde meta üretiminin iki özgül değer türü olan değişim değeri ile kullanım değerinin (parantez) ya bir fiyatı belirleyen ya da insani ve toplumsal bir ihtiyacı karşılayan değerler birbirinden ayrılmasını gerektirdiğini belirtmektedir. Bütün metalar iki değeri de somutlar ancak değişim değerinin genişlemesini amaçlayan da bir meta üretimi sistemi olarak yalnızca kapitalizmdir. İnsan faaliyeti giderek değişim değerinin dışsal dayatmalarına bağımlı hale gelmektedir. Para, toplumun nesnel bağı, değişim değerlerinin egemen olduğu bir sistemdeki gerçek topluluk olur. Bu bölümde geçen yabancı kelimeler: praksis, P, R, A, K, S, İ, S, Smith, S, M, İ, T, H, Ricardo, R, İ, C, A, R, D, O.